Ayrım 6. Görmek. José Saramago, sayfa 56. Görünüşe göre, İçişleri Bakanı'nın planı suya düşmüştü. Gerçekten de başlangıçta danışmanların yanılgısı kesin ve utanç verici olmuştu. Bu, beklenmedik engeli aşmanın en iyi yolunu bulmak olanaksızmış gibi görünüyordu. Tüm bu insanlara kötü davranmanın dışında elbette. Oysa bilindiği gibi buna demokratik ve aynı amaca ulaşmak için böylesi ilkel ve orta çağ özgü davranışları engelleyecek hukuk düzenine sahip devletlerde pek iyi gözle bakılmıyordu. İçişleri Bakanı işte bu karmaşık durumda şimdiye kadar hiç kullanılmamış politik kapsamı, aynı zamanda hem taktik hem stratejik esnekliği olan, belki de daha yüksek mevkilerin habercisi olan bir kıvrak zeka örneği verdi. İki karar aldı. Her ikisi de önemliydi. Bunların ilki, bakanlığın, devletin resmi bir haber ajansı aracılığıyla medyaya dağıttığı resmi nottan da anlaşılacağı gibi ki, bunun sonradan bütünüyle makyavelci bir karar olduğu ileri sürülecekti, hükümetin kısa süre önce yasal dayanak sağlamak ve kendilerinden istenen her türlü işbirliğini gerçekleştirmek üzere son seçimlerde gözlenen anormalliklerin kökenindeki öğeleri açığa çıkarmak için yapılmakta olan soruşturmaların ilerlemesine katkıda bulunmak amacıyla bakanlığa kendinden başvuran 500 örnek vatandaşa hükümet adına heyecanlı bir üslupla teşekkür eden bildiriydi. Bakanlık, bu sıradan teşekkür görevine koşut olarak ve sorunları önceleyerek aileleri, çok sevdikleri aile bireylerinin durumundan haber alamadıkları için şaşırmamaları, hatta endişe etmemeleri gerektiği konusunda uyarıyordu. Çünkü yürütülmekte olan operasyonun son derece gizli tutulduğu göz önünde bulundurulacak olursa, bu suskunluk kişisel güvenliklerinin bizzat garantisiydi. Yalnızca bilgi toplama ve bu bilgileri özel durumlarda kullanma amacını güden ikinci karar ise daha önce ortaya konan planı ters yüz ediyordu. Bu planda kuşkusuz çok iyi anımsayacağımız gibi soruşturma yapanların halkın arasında kitle halinde sızmalarının bu gizli, bilmeceyi, muammayı, baş belasını ya da adını ne koyarsanız onu yani boş oy pusulaları sorununu çözmeyi sağlayacak en etkili yöntem olduğunu öngörüyordu. Oysa bundan böyle ajanlar sayısal olarak eşit olmayan iki grup halinde etkinlik gösterecek, daha az sayıda olan grup alan çalışması yapacaktı. Ama kabul etmeliyiz ki bu gruptan çok başarılı sonuçlar beklenmiyordu. Daha kalabalık grup ise içeride tutulan, yanlış anlaşılmasın tutulan ama tutuklu olmayan 500 kişiyi sorgulamayı sürdürecek ve gerektiğinde bunlara karşı uygulanan, zaten altında bulundukları fiziksel ve psikolojik baskının şiddetini artıracaktı. Atasözünün yıllardan beri bize tekrarladığı gibi, eldeki 500 kuş, gökyüzündeki 501 kuştan daha iyidir. İlk grup hakkındaki düşünce kendini duyumsatmakta gecikmedi. Alan çalışması yapan, yani kentte çalışan ajan, en ince diplomasi kurallarına başvurup, türlü çeşitli diller dökerek ve girişimde bulunacağı anı çok iyi kollayarak, ilk soruyu sormayı başardığında, yani söyler misiniz lütfen oyunuzu kime attınız dediğinde yasada geçen ve sözcüğü sözcüğüne çalışılıp ezberlenmiş gibi verilen yanıt, kimse hiçbir nedenle verdiği oyu açıklamaya ya da devlet görevlisi tarafından o konuda yanıt vermeye zorlanamaz oluyordu. Ve o konuyu fazla önem vermeyen adamın ses tonunu aldırmayarak ikinci soruya geçip, merakım başlayın ama boş oy vermiş olmayasınız sakın diyecek olursa aldığı yanıt, söz konusu sorgulamayı ustalıkla içi boş bir soruya indirgiyordu. Hayır efendim, böyle yapmış olsam ya da oy pusulasının üzerine başkanın karikatürünü çiziktirmiş olsam bile, önüme konan listelerden herhangi birine oy vermiş kadar yasal davranmış olurdum. Boş oy kullanmak da Bay Sorgucu, yasanın seçmenlere zorunlu olarak tanıdığı, kısıtlanamayacak bir haktır. Yasada sözcüğü sözcüğüne aynen, boş oy attığı için kimse kovuşturulamaz yazmaktadır. Bu bir yana, içiniz rahat etsin diye söyleyeyim ki, ben boş oy atanlardan değilim. Yukarıdaki varsayımı size yalnızca kuramsal açıdan anımsattım, hepsi bu. Normal koşullarda, bu tür bir yanıtı 2-3 kez duymak özel bir önem taşımazdı. Bu yalnızca birçok kişinin kendi ülkesinin yasalarını bildiğini, herkese de öğretecek şekilde davrandığını kanıtlardı ama aynı yanıtı hiç ağzını açmadan, gözünü bile kırpmadan ezberlenmiş bir yalelli gibi bin kez ard arda dinlemek, böylesine incelik isteyen işler için yetiştirilmiş, buna karşılık kendini çaresizlik içinde gören bir insan için katlanılabilecek bir şey değildi. Bazı ajanların seçmenlerin lafı sistemli biçimde ağızlarını tıkması yüzünden öz denetimini yitirip işi karşısındakini hakarete ve saldırganlığa vardırmaya kadar götürdü oluyordu ama bu davranışın her zaman karşılıksız kaldığı da söylenemez. Çünkü ajanlar avlarını ürkütmemek için yalnız çalışıyorlar ve bunu özellikle oldukça kalabalık yerlerde yapıyorlardı. Dolayısıyla hakarete ve saldırıya uğrayan seçmenin yardımına başka seçmenlerin koşması ender rastlanan bir olay değildi. Bu yardımın sonuçlarını kafanızda elbette kolaylıkla canlandırabiliriz. Ajanların işlem merkezine aktardıkları raporlar içerik bakımından umut kıracak ölçüde zayıftı. Hiç kimse, bir tek kişi bile boş oy kullandığını itiraf etmemişti. Kimileri aptal köylüyü oynuyor, o sorunun yanıtının bir başka gün zamanı olduğunda vereceğini, o anda çok acelesi olduğunu, dükkanların kapanmak üzere olduğunu söylüyordu ama moruklar, şeytan görsün yüzlerini, hepsinden beterdi. Ses geçirmeyen bir cam kürenin içine hapsedilmiş gibi hepsi sağırlık salgınına yakalanmıştı sanki. Ajan onların yanına şaşırtıcı bir saflıkla yaklaşıp soracağı soruyu bir kağıt parçasına yazdığında o kör olasıcalar gözlüklerinin kırık olduğunu, yazıyı sökemediklerini ya da basitçe okuma yazma bilmediklerini söylüyorlardı. Bu arada insanların arasında sızma eylemini sözcüğün tam anlamıyla ciddiye almış daha kurnaz ajanlar da vardı. Bunlar barlara takılıyor, herkese içki ısmarlıyor, sıfırı tüketmiş pokercilere borç para veriyor, spor karşılaşmalarını, özellikle tribünlerin daha hareketli olduğu futbol ve basketbol maçlarını sektirmeden izliyordu. Futbol söz konusu olduğunda iki tarafta gol atamayıp maç 0-0 berabere biterse ima dolu bir sesle "Şu işe bak, boş oy gibi bir sonuç." diye bağırıyor, gelecek tepkileri kolluyordu. Ne var ki bu zahmetlerinin semeresini asla alamıyorlardı. Er ya da geç sonunda iş soru sormaya kalıyordu. Söyler misiniz lütfen, hangi partiye oy vermiştiniz? Merakımı bağışlayın ama boş oy vermiş olmayasınız sakın. Ve bildiğimiz yanıtlar yineleniyordu. Kimi zaman solo, kimi zaman koro halinde. Ben mi? Amma tuhaf düşünce. Biz mi? Amma acayip soru. Hemen ardından ilgili yasalar hakkındaki akıl yürütme tüm maddeleriyle ve buyurucu ekleriyle sökün ediyordu ve seçmenler bunu öylesine kolay yapıyorlardı ki oy kullanma yaşına gelmiş herkesin ulusal ve uluslararası seçim yasaları ile ilgili yoğun bir kurstan geçirildiğini sanabilirdiniz. Günler geçtikçe beyaz sözcüğünün önce belli belirsiz, ayıp ya da çirkin bir sözcükmüş gibi artık kullanılmadığı fark edildi. İnsanlar onu dolambaçlı yollardan ya da lafı dolandırarak ifade ediyorlardı. Örneğin beyaz bir kağıda renksiz kağıt, her zaman beyaz dedikleri masa örtüsüne birden süt rengi örtü demeye başlamışlardı. Kar artık beyaz bir manto benzetmesiyle ifade edilmez olmuş, son 20 yılın en temiz ayın cübbesine dönüşmüştü. Öğrenciler ders kitabının önünde beyaz bir gece geçirdiklerini söylemeyi bir yana bıraktılar. Artık ineklemekten gözlerim eskidi diyorlardı. Ama en ilginç durum bir bilmecenin birdenbire ortadan kalkmasıyla yaşandı. Kuşaklar boyunca babaların, büyük babaların, dayıların ve yengelerin, kadın ve erkek komşuların küçük çocukların zekasını ve kavrayışını ölçmek için kullana geldikleri bir bulmaca artık kullanılmaz oldu. Kimse artık çocuklara beyazdır, tavuk yumurtlar, bil bakalım nedir diyemiyordu. Çünkü insanlar o sözcük kullanılmadığında tavuk hangi cins olursa olsun ne kadar ıkınırsa ıkınsın orasından asla yumurtadan başka bir şey çıkaramayacağına göre bilmece bütünüyle saçma oluyordu. Bunun sonucu olarak İçişleri Bakanı'na vaat edilen yüksek politik gelecek yumurtanın içinde boğulup kalmıştı. Başarı şansı önce göğün neredeyse en yüksek katına çıkmış, ardından hüzünlü bir şekilde cehennemin dibine inmişti. Ne var ki kafasında geceyi aydınlatan şimşek gibi çakan bir başka düşünce başını yeniden dik tutmasını sağlamıştı. Her şey yitirilmemişti. Alan çalışmasında görevlendirilen ajanlara üstlerine dönme buyruğu verdi. Geçici sözleşmeleri tek taraflı feshetti. Gizli servislerde kadrolu çalışan ajanları süpürüp temizledi ve kolları sıvayıp çalışmaya başladı. Kentin bir yalancı yuvası olduğu, elinin altında tuttuğu 500 kişinin de tek ayak üstünde 40 yalan söylediği apaçık ortadaydı. Ama onlarla bunlar arasında fark vardı. Birinciler henüz evlerine girip çıkmakta özgürdü. Yuvasına gizlenmiş yılan balığı gibi önce kayboluyor, sonra başlarını yeniden dışarı çıkarıyorlardı. Öteki kategoriyle uğraşmak ise dünyanın en basit işiydi. Bakanlığın mahzenlerine inmek yeterliydi. O 500 kişinin hepsi orada değildi, hepsi orada tutulamazdı. Çoğu başka soruşturma birimlerine dağıtılmıştı ama orada sürekli gözlem altında tutulmakta olan 50 kadar kişinin yapılacak ilk uygulama için sayı olarak fazlasıyla yeterli olduğuna kuşku yoktu. Kuşkucu okulun uzmanları her ne kadar aygıtın güvenilirliğinden kuşku duyuyorlar, bazı mahkemeler de incelemeler sırasında elde edilen sonuçları kanıt olarak kabul etmiyorlarsa da, İçişleri Bakanı, aygıt da hiç olmazsa anketlerin içinde debelendiği karanlık tünelden çıkmayı sağlayacak küçük bir kıvılcım çıkacağı konusunda umut besliyordu. Söz konusu olan, okurların kuşkusuz anladığı gibi poligraf adı verilen, yalan makinesi olarak da tanımlanan, daha bilimsel sözcüklerle anlatacak olursak, aynı anda birçok psikolojik ve fizyolojik fonksiyonu kaydetmeye yarayan ya da daha ayrıntılı bilgi vermek istersek, potasyum iyodür ile nişasta emdirilmiş bir kağıdın üzerine elektriksel yolla kayıt yapan o ünlü aygıtı devreye sokmaktı. Makineye kablolarla, şeritlerle, vantuzlarla karmaşık biçimde bağlanan hasta acı duymaz, yapması gereken şey yalnızca doğruyu söylemektir. Özellikle de dünya kurulduğundan bu yana kafamızı ütüleyen, herkesin tekrarlayıp durduğu o palavraya, yani iradenin her şeyden güçlü olduğu lafına inanmamak gerekir. Kazın ayağının hiç de öyle olmadığını gün gibi ortaya koyan bir örneği fazla uzaklara gitmeden vereyim. İnanmamak gerekir çünkü sen, bugüne kadar çelik gibi olduğunu sana defalarca kanıtlamış olan o hayran olunası iradene ne kadar güvenirsen güven, o irade kaslarının gerilmesini, durduk yerde terlemeni, göz kapaklarının titremesini, solunumunu denetlemeni hayatta başaramayacaktır. Seansın sonunda sana yalan söylediğini söylerler. Sen bunu yalanlarsın, gerçeği, tüm gerçeği, yalnızca gerçeği söylediğine yemin edersin ve bu belki de doğrudur, yalan söylememişsindir. Asabi mizaçlı bir insan olabilirsin, güçlü bir iradeye sahipsindir elbette ama en hafif rüzgarda titreyen bir dalı andırırsın. Bunun üzerine seni yeniden makineye bağlarlar ve bu kez daha da beter bir durumla karşı karşıya kalırsın. Sana hayatta olup olmadığını sorarlar ve sen, elbette hayattayım diye yanıt verirsin ama bedenin buna itiraz eder. Seni yalancı çıkartır, çenenin titremesi, hayır der, senin ölü olduğunu söyler. Yani bedeninin haklı olup olmadığını kim bilebilir? Belki seni öldüreceklerini senden daha önce o anlamıştır. İçişleri Bakanlığı'nın mahzenlerinde böyle şeylerin olması normal sayılmaz. O insanların tek suçu boş oy atmış olmalarıdır. Adet olduğu üzere sandıklardan birkaç beyaz oy çıkmış olsaydı önemi yoktu. Ama boş oyların sayısı çok yüksektir. Oyların neredeyse tamamı boş çıkmıştır. Sana verilmiş olan hakkı, İşin suyunu çıkarmayacak dozda damla damla kullanman gerektiğini, ağzına kadar boş oylarla dolu bir testiyle böyle aklına estiği gibi dolaşamayacağını, testinin de zaten bu yüzden su yolunda kırıldığını söylüyorlarsa, biz zaten o testi işinde bir enayilik olduğunu anlamıştık. Büyük hacimler taşıyabilecek bir nesnenin içine her zaman azıcık bir şey konursa, bu davranış her türlü övgüye layıktır diyorlarsa, o hakkın yeri alınamaz bir hak olmasının hiçbir kıymeti harbiyesi olmaz. Sen aşırı tutkun yüzünden partiyi kaybettin. Göğün en yüksek katındaki yıldıza kadar yükselmeyi düşünüyordun ama yüzü koyun lağım çukuruna düştün işte. İçişleri Bakanı için de aynı şeyi söylemiştik ama o başka bir insan türünü, sert, yiğit, güçlü, başını hiç eğmeyen erkeklerin oluşturduğu türü temsil ediyor. Haydi bakalım, yalancı avcısının elinden nasıl kurtulacağını, potasyum iyodür ve nişasta emdirilmiş kağıdın üzerinde hangi büyük ve küçük sefilliklerini sergileyeceğini düşün dur şimdi. Görüyorsun değil mi? Kendini bir şey sanıyordun. İnsanoğlunun o dillere destan iradesinin ıslatılmış bir kağıt parçası karşısında ne hallere düştüğünü gör bakalım. Oysa bir yalan makinesi, ileri ya da geri dönen bir diskle donatılmış, kendisine bağlanan insan hakkında duruma göre adam yalan söyledi, adam yalan söylemedi diyen bir makine değildir. Öyle olsaydı yargıçlık yapmak, insanları cezalandırmak ya da bağışlamak çok kolay olurdu. Polis karakollarının yerini uygulamalı mekanik psikoloji bölümleri alırdı. Müşterisiz kalan avukatlar bürolarının kapısına kilit vurur, mahkeme salonları başka bir işlevle kullanılmaya başlanıncaya kadar sineklere teslim edilirdi. Bir yalan makinesi diyorduk, yardım almadan bir yere kıpırdayamaz. Yanında kağıdın üzerindeki çiziktirmeleri onun adına yorumlayacak bir uzmanın olması gerekir. Ama bu, o uzman gerçeği biliyor anlamına gelmez. O yalnızca gözlerinin önündekini bilir. Gözlem altında tutulan hastaya sorulan sorunun yaratıcı bir ifadeyle söylemek istersek, alergografik yani alerjisi grafiğe yansıyan bir tepki verdiğini bilir. Ya da daha yazımsal ama öncekinden daha az imgelemsel olmayan bir formüle başvurursak, makinenin yalanın desenini çizdiğini ileri sürebiliriz. Öyle ya da böyle, bu işte bir kazanç söz konusudur. En azından ilk elemede iyi ile kötüyü birbirinden ayırma olasılığı vardır. Böylelikle nihayet sağlığına kavuşup beyaz oy konusunda hayır kullanmadım deyip makinenin de yalanlamadığı kişiler özgürlüklerine, ailelerine kavuşur, mahzenlerde biraz ferahlar. Ötekileri, yani bilinçlerinde seçimleri hiçe saymış olmaktan kaynaklanan bir suçluluk duygusu taşıyanlara gelince, cizit papazlarını özgü zihinsel yananlam rezervlerine ya da zen türü tinselci içe bakış yetisine sahip olmaları hiçbir işe yaramaz. Çünkü acımasız ve duyarsız yalan makinesi söylenen yalanı derhal insanın yüzüne vurur. O durumda da adamın beyaz oy attığını kabul etmemesi ya da şu ya da bu partiye oy attığını söylemesinin fazla önemi kalmaz. Uygun koşullarda tek bir yalan söylenmişse paçayı kurtarabilir. Ama iki yalan söylenmişse kurtulmak mümkün değildir. Bununla birlikte İçişleri Bakanı tedbirde hata etmemiş olmak için gözlemlerin sonucu ne olursa olsun şimdilik hiç kimsenin salıverilmemesini buyurmuştu. Oturdukları yerde otursunlar. İnsan denen yaratığın kötülüğü nereye vardıracağı asla kestirilemez demişti. Ve o şeytan herif haklıydı. Gözlem altına alınan kişiye yüzlerce kez sorulan ve yanıtı alınan hep aynı, birbirine tıpkısı sorulardan sonra üzerine onun ruhsal sıçramalarının kaydedildiği, çizilmiş, karalanmış, onlarca metre kağıt şerit harcandıktan sonra bir gizli servis ajanı kendini şeytana kaptırmaya teşne gencecik bir çocuk, yeni doğmuş bir kuzu saflığıyla gözlem altına alınmak üzere gelen ve yalan makinesinin hilebaz ve yalancılar sütununa kaydettiği genç ve güzel bir kadının kışkırtmasıyla tuzağa düştü. Bizim Matahari çocuğu doldurmaya başladı. Bu makine işi bilmiyor. Ne demek işi bilmiyor? Neden peki? Diye sordu ajan zanlıya gevezelik etmenin görevinin bir parçası olmadığını unutarak. Çünkü bu durumda herkesten kuşku duyulan bir ortamda o kişinin oy kullanmadığı bilmese bile kısaca ve yalnızca beyaz sözcüğünün kullanılması o insan masumluğunun en kusursuz ve en saf biçiminin vücut bulmuş hali de olsa olumsuz tepkilerin, kaygıların, sıkıntıların doğması için yeterli olurdu. Sanmıyorum, bu konuda sizinle aynı düşünceyi paylaşmama olanak yok diye karşılık verdi ajan kendinden emin bir tavırla. Vicdanıyla barışık olan biri yalnızca doğruyu söyler. Dolayısıyla da yalan makinesinin sınavından başarıyla geçer. Bizler birer robot ya da konuşan taş parçası değiliz Bay Ajan, dedi kadın. Her insan gerçeğinde her zaman kaygı taşıyan bir yan vardır. Bizler her an sönme tehdidi altında titreyen küçük birer aleviz ve her şeye karşın korkarız ve bunu söylerken yalnızca yaşamın pamuk ipliğine bağlı oluşuna gönderme yapmıyorum. Yanılıyorsunuz. Ben korkmam. Ben her koşulda korkumu bastırabilecek şekilde eğitildim. Üstelik yapı olarak da ödlek biri değilim. Küçücük bir çocukken bile öyle değildim, diye karşılık verdi ajan. Öyleyse neden bir deneme yapmıyoruz, diye önerdi kadın. Sizi makineye bağlayalım, ben de size sorular sorayım. Delisiniz siz, ben egemen gücün bir ajanıyım. Zanlı olan ben değilim, sizsiniz. Korkuyorsunuz, bu apaçık ortada. Korkmadığımı söyledim size. Madem öyle, makineye bağlanın, bir erkeğin ve onun gerçeğinin ne olduğunu gösterin bana. Ajan gülümsemekte olan kadına baktı. Sonra gülmesini gizlemeye çalışan teknisyene baktı ve tamam kabul ediyorum, bir defadan bir şey çıkmaz, gözlem altına alınmayı kabul ediyorum dedi. Teknisyen kabloları bağladı, kemerleri sıktı, vantuzları ayarladı. Her şey hazır, ne zaman isterseniz başlayabiliriz. Kadın derin bir nefes aldı, havayı ciğerlerinde 3 saniye tuttu ve birden ağzından beyaz sözcüğü çıktı. Bir soru bile değildi bu. Bir ünlemdi. Yalnızca ama ibreler kıpırdadı, kağıdın üzerine bir şeyler çiziktirdi. Bunu izleyen sessizlik boyunca ibreler tam olarak hareketsiz kalmadı. Titreşmeyi, küçük çizgiler oluşturmayı sürdürdü. Suya atılmış bir taşın halkalar oluşturması gibi. Kadın makineye bağlı adama değil çizgilere bakıyordu. Sonra gözlerini ona döndürecek sakince neredeyse sevgi dolu bir sesle sordu. Seçimlerde beyaz oy kullanmadığınızı söyleyin bana lütfen. Hayır, beyaz oy atmadım. Asla beyaz oy atmayacağım diye yanıtladı adam şiddetle. İbre hızla, aceleyle, şiddetle hareket etti. Yeniden sessizlik. Ne oldu?" diye sordu ajan. Teknisyen yanıt vermekte gecikiyordu, ajan üsteledi. Ne diyor makine?" "Makine sizin yalan söylediğinizi söylüyor," dedi teknisyen tedirgin bir havayla. "Olanaksız," diye bağırdı ajan. "Gerçeği söyledim ben. Beyaz oy atmadım. Ben gizli serviste çalışan bir profesyonelim. Vatanın çıkarlarını koruyan bir vatanseverim. Bu makine kafadan çatlak, hiç kuşku yok." "Yorulmayın hiç, kendinizi savunmaya çalışmayın," dedi kadın. "Ben sizin gerçeği söylediğinizden, beyaz oy atmadığınızdan, asla beyaz oy atmayacağınızdan eminim. Yalnız size meselenin bu olmadığını hatırlatayım. Size yalnızca bir şeyi kanıtlamak istedim ve bunu başardım. Bedenimize fazla güvenemeyeceğimizi kanıtlamak istiyordum size. Bu bütünüyle sizin hatanız. Beni sinirlendirdiniz. Elbette benim hatam. Yani Adem'i günaha sokan Havva'nın hatası. Ama bizi bu kıytırık makineye bağladığınızda kendimizi sinirli hissedip hissetmediğimizi soran olmadı bize. Sizi sinirli kılan suçluluk duygusu. Olabilir. O zaman hiçbir hatanız olmadığı halde neden suçlu gibi davrandığınızı gidip şefinize bir sorun bakalım. Şefime soracak hiçbir şeyim yok benim. Şu anda da burada olup bitmiş hiçbir şey yok. Sonra teknisyene dönerek, verin şu kağıdı bana. Şunu da kafanıza sokun. Doğduğunuza pişman olmak istemiyorsanız çenenizi tutun. Evet efendim. İçiniz rahat etsin. Mezar gibi sessiz olacağım. Ben de çenemi açmayacağım ama hiç olmazsa bakana çevirdiği dolapların bir işe yaramadığını, gerçeği söylediğimizde hepimizin yalan söylemeyi, yalan söylediğimizde de gerçeği söylemeyi sürdürmüş olacağımızı açıklayın. Tıpkı onun gibi, sizin gibi, şimdi size benimle yatmak isteyip istemediğinizi sorduğumu, sizin de bana bir yanıt verdiğinizi düşünün. Sonra da makinenin o yanıtı nasıl değerlendireceğini. 6. ayrımın sonu sayfa 67.